Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yedinci mektup. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz kardeşlerim, bana söylemek üzere Şamlı Hafız'a iki şey demişsiniz. Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Zeynep'i tezevvücünü eski zaman münafıkları gibi yeni zamanın ehli dalaleti dahi medar-ı tenkit buluyorlar, nefsani, şehevani telakki ediyorlar. Evet. Şamlı Hafız Tevfik abi. Bu abiye üstadımıza sorulmak üzere böyle bir konuyu bildirmişler. Konunun özeti, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın halasının kızı olan Hazreti Zeynep validemizle evlenmesi. Mesele bu. Bununla ilgili özellikle müsteşrikler, yani şarkiyatçı dediğimiz şark ilimleri üzerine araştırma yapan batılılar, yabancılar. Bunlar bu olayı o günün münafıklarının da iftiralarını gündeme getirerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hakkında ileri geri konuşarak iftira ediyorlar. İşin özü Peygamber Efendimizin Hazreti Zeynep validesiyle evlenmesini tabiri caizse nefsani ve şehvani telakki ediyorlar. Bununla ilgili iftiralara girmiyor. Güya Peygamber Efendimiz nefsi için Hazreti Zeynep validemizle evlenesiymiş. Bu vesileyle üstadımız Peygamber Efendimizin birden fazla evlenmesi gerektiğinin de hikmetlerini ve nedenlerini bize anlatacak. Ondan sonra da Hazreti Zeynep validemizle evlenmesinin esas hikmetini ve bunda kendisinin iradesinin olmadığını, Allah'ın emrini yerine getirmekten ibaret bulunduğunu ayetlerden delillerle ispat edecek inşallah. Biz bu konuyu daha çok Peygamber Efendimizin çok evlenmesinin hikmetleri diye ifade ediyoruz. Ancak ben bu konuyu okuyunca bunun Peygamber Efendimiz bir evli olması mümkün değil miydi? Yani tek evli olamaz mıydı? Çok evlenmek zorunda mıydı diye soruyu tersinden sorulmasının konunun daha iyi anlaşılmasına vesile olacağını düşünüyorum. Aslında Peygamberimiz çok evlenmek zorundaydı. Bu ona Allah'ın verdiği bir görev ve sorumluluktu. Aslında bu onun için büyük bir yüktü. Ağır bir yüktü, bir sorumluluktu ve bunu yerine getirmek zorundaydı diye özetleyebiliriz. Bunu özellikle ifade ediyorum ki konuyu çok evlenmenin hikmetleri üzerinde değil, çok evlenmek zorunda olduğu üzerinde bakılmasını kolaylaştırmak için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Zeynep validemizle evlenmesinin asla nefsani ve şehevani olamayacağını bir cümleyle şöyle ifade eder. El cevap 100.000 defa haşa ve kella, asla böyle bir durum söz konusu olamaz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatını gerçekten araştıran bir insan, Peygamberimizin evliliklerinin asla bunların düşündüğü gibi olmadığını net olarak görecektir. Ancak en büyük problem bizim Peygamberimizin gerçek hayatını, yani gerçekleşmiş olan hayatını başta Müslümanlar olmak üzere insanlığa anlatamadığımız acısıdır. Onun için bizim en büyük problemimiz o insanlar neden Peygamberimizi anlamıyorlar diye onlara tabiri caizse rahatsız olmak değil, onlara kızmak değil. Neden biz Peygamber Efendimiz'i onlara düzgün ve güzel anlatamadık diye kendimize sitem etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. O dameni muallaya, şöyle pes şüphe hatın eli yetişmez. Hani o yüksek iffet abidesine, o namus ve haya timsaline, böyle alçak vesveselerin, şüphelerin, iftiraların bulaşması söz konusu değildir. Buradan şöyle bir değerlendirme de yapabiliriz. Zaman zaman Peygamber Efendimiz'e dünyanın değişik yerlerinde değişik isimler, adlar altında iftiralar edildiğini duyuyoruz. Değil mi? İşte Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada veya İslam ülkesinde de olabilir. Bir defa o tür iftiralar Peygamber Efendimizin ruhaniyatına asla bir zarar vermez. Onun ruhunu incitmez. Nitekim güneşe zarar vermek için tüküren bir insanın o tükürüğünün kendine dönüp güneşe bir zararı olmayacağı gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan iftiraların da onun hakkında konuşulan dedikoduların da asla onun ruhaniyatına bir zarar vermediğini bilmemiz lazım. Ancak ona zarar vermediğini bilmekle beraber bu vesveselerin, şüphelerin, yanlış düşüncelerin mutlaka izah ve ispat yapılması gerekir. Bu da Müslümanların üzerine bir görevdir, bir vazifedir. Eğer bunu yapmazsa Müslümanlar, bütün toptan Müslümanlar mesul olurlar, sorumlu olurlar. Farz-ı kifayedir bu yani. Dünya çapındaki Peygamberimiz ve Kur'an aleyhinde yapılan iftiralara Müslümanların bir grubunun hiç olmazsa mutlaka buna cevap verme mecburiyeti vardır. Eğer hiçbir Müslüman veya grup buna cevap vermezse bütün Müslümanlar bundan mesul olurlar. Bunlar farz-ı kifaye cinsindendir. Dolayısıyla bu görev yapan insanlar büyük bir vazifeyi yerine getirmiş oluyor ve farz sevap alıyor inşallah. Hem de Peygamber Efendimiz'i insanlığa doğru ve düzgün bir şekilde anlatma vazifesini de ifa etmiş oluyor. Evet, 15 yaşından 40 yaşına kadar harareti gariziyenin galeyanı hengamında ve hevesat-ı nefsanenin iltihabı zamanında dost ve düşmanın ittifakı ile kemal-i iffet ve tamam-ı ismet ile Hatice-tül Kübra radıyallahu anha gibi ihtiyarca bir tek kadın ile iktifa ve kanaat eden bir zatın 40'tan sonra. Evet. Yani 15 yaşından 40 yaşına kadar insanın genellikle delikanlılık dönemidir. Nefsani ve şehvani arzularının galeyanda olduğu, şehvi duyguların kabardığı bir dönemdir. Peygamber Efendimiz çocukluğundan 40 yaşına kadar herkesin dost ve düşmanın ittifakıyla iffet ve namus timsali olduğu konusunda hiç kimsenin bir tereddüdü yok. Nitekim kendisi 25 yaşındayken 40 yaşında ihtiyarca bir hanım olan Hatice validemizle evlenmiş. Peygamberliğinden sonra Mekkelilerin kendisine teklif ettiği her türlü tabiri caizse teklifi reddetmiş. Bunlardan bir tanesi de nefsi ve şehevi duygulara hitap ediyor. İstediği kızla evlenmesi, Mekke'nin kralı olması, yönetici olması, istediği her şeyin kendisine verilmesi karşılığında peygamberlik davasından vazgeçmesi teklif edilmiş. Onun bu teklife verdiği cevap, güneşi bir elime, ayı bir elime verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Yani Peygamber Efendimiz çok evliliğin meşhur olduğu ve özellikle genç bayanların tercih edildiği bir toplumda kendisi istediği kadınla evlenme özelliği bulunmasına rağmen ihtiyarca bir kadınla evlenmesi gösteriyor ki o zatın özellikle 50 yaşından sonra ki iki evliliği aynı anda iki evlilik 53 yaşından sonra gerçekleşmiştir. 53 yaşından sonra evlenmesi, çok evlenmesi demek ki başka maksatlara mebnidir. Başka gayeleri içine alıyor. Bunu böyle anlamak lazım diye önce Peygamberimizin sosyolojik olarak hayatında gerçekleştirdiği durumu delil olarak gösteriyor. Bu delil gösteriyor ki Peygamberimizin evliliği başka maksatlar içindir. Şimdi onları izah edecek ama bu tarihi gerçeği ortaya koyduktan sonra. Yani harareti gariziye tevakkufu hengamında ve hevesat-ı nefsanenin sükuneti zamanında kesret-i izdivaç ve tezevvücatı bizzarure ve bilbedahe nefsani olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenid olduğunu zerre kadar insafı olana ispat eder bir hakikattir. Evet, ben bu konuyla ilgili daha önce başka kitaplarda okudum. Sizler de okumuşsunuzdur. Peygamber Efendimizin çok evlenmesinin hikmetleri anlatılırken genellikle olaya sosyolojik bakanlar olmuştur. Siyasi bakanlar olmuştur. Peygamber Efendimizin o bölgede bulunan kabilelerle irtibat kurmasını ve İslam'ı onlara kolay tebliğ etmesi konusu dikkate alınmıştır. Bununla ilgili bir düzine kadar hikmet sıralanabilir. Bu detaylara girmeyeceğim. Yalnız üstadımız bu detayları kabul etmekle beraber, onlar da çok evlenme hikmetlerinden biri olmakla beraber işin temel noktasına, esas tabiri caizse ruhuna temas eden bir hikmeti bizimle paylaşıyor. Belki de meselenin özü budur. Şimdi önce şunu ifade edelim. Zat-ı Risaletin akvali gibi efal ve ahvali ve etvar ve harekatı dahi menabi din ve şeriattır ve ahkamın me'hazleridir. Yani Peygamber Efendimizin deriz ya işte şöyle yemek sünnettir. Şöyle uyumak sünnettir. Şöyle yürümek sünnettir. Şöyle konuşmak sünnettir. Evet. Namazı şöyle kılmak farzdır. Şunları yapmak sünnettir. Şunları yapmak vaciptir. Neye göre söylüyoruz bunları? Bunların tamamını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına göre söylüyoruz. Yani Peygamber Efendimizin bize örnekliği sadece ağzından terennüm ettiği ayetler veya ağzından çıkardığı bazı hadisler değil. Onun konuşmaları nasıl bizim için din ise, bizim şeriatımızın, hayatımızın kaynağı ve temeli ise, alışverişlerimizin, muamele-i zevciyemizin, hayattaki bütün hukuki, muamelat, ahlak, adab ne varsa, hayatımızın bütün yönlerine bakan özellikleri onun konuşmalarından aldığımız gibi, aynı zamanda onun davranışlarından, hallerinden, tavırlarından, durumlarından da biz örnek olarak alıyoruz ve onlar da bizim için delildir. Mesela bakıyorsunuz Peygamber Efendimiz diyor bir olay karşısında kızdı. Öyle kızdı ki alnındaki damarı şişti. İrki Haşimi dedikleri Haşimilerin öfkelendiğinde alnındaki damarın şişmesi göründü. Bak bu bir haldir. Şimdi Peygamberimizin imanındaki derecenin kıymetin şeylerini gösteren ifadeler var. Tek başına bütün dünyaya meydan okumuş. Akrabaları, o zamanın büyük devletleri, o büyük dinlere sahip çıktığı halde o zamanın devletleri bütün onlara tek başına karşı çıkmış. Ve hiçbir olay karşısında sarsıntı geçirmemiş. O zaman imanındaki bu güç ve kuvvet de bizim için bir örnektir. Onun için Peygamber Efendimizin özel hayatı, genel hayatı, dışa yansıyan hayatı, içindeki özel ailevi hayatı, şahsi hayatı, mahrem hayatı, tuvalet adabı, banyo adabı, banyodaki yapması gerekenler vesaire. Biz her zaman Allah'ın huzurunda mıyız? Evet. O zaman Allah'ın huzuruna layık olan marziyatının ne olduğu, yani Allah'ın hangi hal ve hareketlerden razı olduğunun göstergesi Peygamberimizdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Üsve-i Hasene buyuruyor. En güzel örnek. Şu halde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece sahabe efendileri tarafından görülen dış yüzeyi, dışa yansıyan insanlar içindeki tavır ve hareketleri değil, aynı zamanda içe bakan özel, mahrem, hususi, ailevi hayatının da bizlere örnek olması söz konusu. Şimdi bu girişten sonra cümleleri okuyalım. Evet, şıkkı zahirisine sahabeler hademe oldukları, hamele oldukları gibi hususi dairesindeki mahvi ahvalatından tezahür eden esrar-ı din ve ahkam-ı şeriatın hameleleri ve ravileri de ezvacı tahirattır. Yani duymuşsunuzdur. Ashab-ı Suffe diye bir ekip var, bir grup var. Bu bir okuldur kardeşler. Bir okul açıyor Peygamberimiz. Nerede bu okul? Mescid-i Nebevi'de, Hücre-i Saadetlerine bitişik. Şu andaki Mescid-i Nebevi dediğimiz Medine'deki mescidin içinde. Burada kalanlara Suffe ashabı deniyor. Suffe okulu yani. Bunlar kaç kişi? Bazen 30 kişi, bazen 40 kişi. Ama bir tespite göre zaman zaman 400'e kadar çıkmıştır bunlar. Bunların işleri, güçleri Peygamber Efendimizin onun ağzıyla Allah'ın gönderdiği ayetleri katipseler yazmak. Katip değillerse dinlemek, ezberlemek. Peygamberimizin ayetleri açıklamalarını ezberlemek ve bir kısmı yazıya geçirmek. Bir kısmı Peygamberimize sordukları soruların cevaplarını alıp Peygamberimizden tabiri caizse muallimlerinden aldıkları dini, İslam'ı, şeriatı, ahkamı hem bilfiil yaşıyorlar hem de diğer insanlara öğretiyorlar. Bunların işleri bu. Sadece bunlar mı? Mesela Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ben diyor bir komşum vardı. Onunla biz nöbetleşe anlaşmıştık. Ben bağıma, bahçama, tarlama, işte hayvanlarıma bakardım bir gün. O giderdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında kalırdı akşama kadar. Akşam gelince bana o gün gelen ayetleri, Peygamberimizin konuşmalarını, Peygamberimizin anlattıklarını, yaşananları bana özetlerdi. Ertesi gün ben giderdim. O bağına, bahçesine bakardı, işine gücüne. Ben giderdim, öğrendiklerim ertesi gün gelir, o kardeşimi de anlatırdım. Sahabeler Peygamber Efendimiz'den ne görüyorlarsa kıyamete kadar o insanlığı ilgilendiren bir konuydu. Dolayısıyla onun ağzından çıkan hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Onun hareketlerinden her şeyi yakalamaya çalışıyor. Öyle ki saçlarından tıraş olurken dökülen kılları bile yere düşürmemeye çalışıyorlar. Sakalından çıkan bir kılı bile yere düşürmemeye çalışıyorlar. O kadar dikkat ediyorlar. Oturuşuna şöyle otururdu Peygamberimiz. Konuşmasına şöyle derdi Peygamberimiz. Bu kadar hassas, bu kadar gözler, bu kadar kulaklar, bu kadar akıllar, kalpler ona müteveccih. Tamam. Burayı anladık. Ama insanın hayatı sadece dışa yansıyan yönden ibaret değildir ki. Bu insanın özel hayatı var ki hayatının yarısı özel geçer. Öyle mi? Peki bu özel hayatına kim muttal olacak? Erkeklere yasak alan. Erkekler o alana giremezler. Yasak. Özel hayat. Aile hayatı. Mahrem. O halde bunların kadın olması gerekiyor. Çünkü insanlığın yarısı kadın. Ve şeriatın yarısı kadınları ilgilendiriyor. Şu halde bu talebelerin kadın olması lazım. Ve bu talebelerin Peygamberimizle bir mahremiyet yaşamamaları için, ona helal olması için onların Peygamberimizle nikahlı olma mecburiyeti vardır. Dolayısıyla Peygamberimizin iki okulu var. Biri Ashab-ı Suffa dediğimiz, Suffa ashabından müteşekkil erkeklerin bulunduğu bir okul. Biri Ezvac-ı Tahirat dediğimiz, o temiz eşlerden meydana gelen, bütün müminlerin de anneleri olan, ayetle sabit, Peygamberimizin eşleridir. Peygamberimiz o eşleri vasıtasıyla o özel hayatını onlara öğretiyor. Onlar görüyorlar, yaşıyorlar. Farklı gözlerle, farklı akıllarla, farklı anlayışlarla ve oradaki öğrendiklerini hem bizzat kendileri yaşayarak örnek oluyor sahabi annelerimize ve diğer sahabilere ve yine onları da diğer insanlara aktarmak suretiyle dinin neredeyse yarısı onların eliyle insanlığa aktarılıyor. Aslında Peygamberimiz gerçekten çok evlenmek zorundaydı. Hatta bir hadis yakaladım. Peygamberimiz buyuruyor ki benim her evliliğim Allah'ın izniyle olmuştur. Buna basit bir örnek vereyim. Ebu Talib'in kızı vardır, Müslüman. O kendisi istediği halde Peygamberimiz alamıyor. Artık bitti. O istiyor ısrarla. Ben diyor artık o diyor treni kaçırttım. Alamıyor Peygamberimiz. Almıyor. Dolayısıyla Peygamberimizin evlenmeleri konusundaki bu hassasiyeti, bu inceliği mutlaka hem kendimiz farkına varmak hem de diğer insanlara bu konunun farkına varmasını sağlamak gerekiyor. Ne diyor? Şıkkı zahirisine sahabeler hamile oldukları gibi hususi dairesindeki mahvi ahvalatından, özel gizli hayatından tezahür eden esrarı din. Değil mi yani? İnsan özel hayatında da Allah'ın huzurundadır. Tabii ben bir şey daha fark ettim. Biz bazen birisiyle bir şey konuşurken bakıyoruz imani problemlerimiz var. Özellikle batılı insanlara bir konuyu anlatırken o insanların hayata ait hükümlerden haberdar olmadıklarını bilmek lazım. Çünkü İncil'de yani Hristiyanlıkta sadece dinin iman hükümleri vardır. Onları değiştirmişler ama yani faraza değişmiş olanların içinde de yine imani hükümler vardır. Hayatla ilgili, yaşamla ilgili herhangi bir hüküm yok. Ona fırsat olmamış yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın onu tesis etmesine. Dolayısıyla dininizi tamamladım, kemale erdirdim hakikati, kemaliyle İslamiyet'te gerçekleşmiş. Bu hangi konuda? Her konuda. Özel hayatta da, hususi hayatta da, mahrem hayatında da, karı koca arasında da bütün din hükümleri gerçekleşmiş. Şu halde esrarı din, dinin sırları, evet, ahkam-ı şeriatın hameleleri ve ravileri de ezvac-ı tahirattır. Bir şey daha söyleyeyim. Ve bilfiil o vazifeyi ifa etmişlerdir diye bitirdi. Ne demek bilfiil? Ben o kadar çok hadis konularına rast geldim, olaylara rast geldim. Sahabeler diyorlar ki annemize diyor perdenin arkasından sorduk. Peygamberimiz nasıl yapardı diye. Şöyle bir olay olduğunda peygamberimiz ne derdi? Şu durumdayken ne yapardı? Özel hayat ya, kime soracaklar? Ve dikkat ettim. Peygamberimizin Hazreti Hatice annemiz hariç tamamı peygamberimizden sonraya kalmıştır. O da Allah'ın kaderin ayrı bir hikmeti. Ve çok yaşayanlar olmuştur. Demek ki Cenab-ı Hak dinin özel hayatıyla ilgili konuları insanların içinden seçtiği özel hanımları peygamberimize talebe yaparak onların vasıtasıyla peygamberimizin hayatını öğrenmişler, yaşamışlar ve önce sahabi annelerimize, sonra da diğer sahabi erkeklere o rivayetleri, o olayları aktarmışlar. Bu arada şunu da ifade edelim. Peygamberimizin hanımları annelerimizdir. Peygamberimiz vefat ettikten sonra, ahirete irtihal ettikten sonra da peygamberimizin eşleriyle hiçbir kimse evlenemez. Haram. Öz annemiz gibi. Yani bir insanın öz annesiyle, doğduğu annesiyle evlenmesi nasıl haramsa, o annelerimiz de, peygamberimizin eşleri de bizim öz annelerimiz gibidir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlerin anneleridir buyuruyor. Ümmühatül müminin. Dolayısıyla Allahu Teala onları hayatta kaldıkları sürece sadece dinin hükümlerini aktarma vazifesiyle görevlendirmiş. Onların işleri, güçleri, vazifeleri ve görevleri onlardı. Ben bu konularla ilgili birkaç anekdot sizinle paylaşmak istiyorum. Peki Peygamber Efendimiz bu eşleriyle hocalık, talebelik, evet onların kocasıdır. Kocalık görevini mükemmelen yerine getirmiştir. 10 tane, 11 tane hanımı aynı anda idare etmek gibi çok yüksek bir görevi ifa etmiştir. Bu bile onun tek başına Allah tarafından özel teyit edildiğinin, görevlendirildiğinin ve Allah'ın tabiri caizse özel bir ikramıyla, ihsanıyla muvaffak kılındığının bir işaretidir. Biz eşimizle annemizi idare etmekte zorlanıyoruz. Değil mi? Eşimizle kız kardeşlerimizi idare etmekte zorlanıyoruz. Hatta eşimizi idare etmekte zorlanıyoruz. Bir eşi. Bu da ayrı bir hikmet. Bakın Peygamber Efendimiz bu öğretmenlik, İslam'ın hükümlerini onlara öğretme ve onların vasıtasıyla insanlığa duyurma görevini ifade ederken gerekli bütün tedbirleri almış Allah'ın izniyle. Mesela her ikindi namazından sonra her eşinin odasına uğrar. Her eşi için bir hücre. Hücre-i saadet tahsis edilmiş. Her eşinin odası ayrıdır. Her ikindi namazından sonra eğer Medine'deyse, Medine dışına çıkmadıysa, Medine dışındaysa mutlaka eşlerinden birisini kura ile yanına alırdı. Bak yine seferde yolculukta da yine eşlerinden birinin yanında bulundururdu ki orada da özel hükümler vesaire gerçekleşirse onlardan haberdar olsunlar diye. Eğer Medine'deyse mutlaka her ikindi namazından sonra her eşine uğrar. Biraz eğlenir yanında, konuşur, dertleşir, onu dinler. Bir problem varsa çözer, öteki eşin yanına geçer. Başka? Her akşam istisnasız hangi eşinin yanında geceleyecekse O da sırayladır. Mutlaka peygamberin buna riayet etmiştir. Hangi eşinin yanında gecelecekse bütün eşleri bilir, oraya toplanırlar. Peygamberimiz yatsı namazını müteakip oraya gelir. Bütün eşleriyle beraber yatıncaya kadar dertleşir, sohbet eder. Hatta annelerimiz diyor ki bazen bizi öyle güldürürdü ki. Hazreti Ömer çıka gelirdi, bazen hepimiz saklanırdık, susardık. Ondan çekinirdik. Derlermiş ki peygamberimiz ne kadar müsamahakar. Ne kadar bize anlayışlı, hanımlar ne kadar çok anlayışlı bir eş, koca diye. Peygamberimiz onlarla geç vakitlere kadar konuşur, sohbet eder, sorularına cevap verir ve ayetlerden, hadislerden, geçmiş dönemdeki milletlerin başına gelenlerden aktarırdı. Yani o talebelerinin kemal manada yetişmeleri için gerekli ortamı ve tabiri caizse sistemi de hazırlamış. Sonra herkes odasına çekilir, peygamberim orada gecelerdi. Ertesi gün yine hangi eşinin yanında olacaksa. Dolayısıyla Allah onu böyle bir görevle tavzif kılmış. O da bu görevi almak zorunda kalmış ve bu görevi de bir hakkın yerine getirmiştir. Konu bundan ibarettir. Hatta çok enteresan. Demek bu azim vazifeye birçok ve meşrepçe muhtelif ezvacı tahirat lazımdır. Tarihi bir olayla da bunu pekiştirelim. Hepinizin dikkatini çekmiştir. İslami hükümlerin uygulanması, yasakların getirilmesi ve birçok farzın ifası Medine döneminde olmuştur. Ben az çok İslami literatürü biliyorum, okuyorum da her gün. Medine döneminde örneğin tesettür ayeti yoktur. İçki haram kılınmamıştır. Hatta sahabeler diyorlar ki biz namaz kılarken birbirimizle konuşurduk diyorlar. Nasılsın, ne var mı yok, falan işi yaptın mı namaz kılarken? Çünkü namaz kılarken konuşmak o zaman bozmuyor. Sonra hanımlar diyor, erkekler diyor, biz beraber abdest alırdık diyor çeşmenin başında. Niye? Tesettür ayeti yok. Yani örtünme ayeti gelmemiş. Örtünmek farz değil. Onun için kollarını açıyorlar, başları da açık hanımlar, erkeklerin abdest alıyorlar. İçki haram değil. Hatta namaza kadar sarhoş olma, arada içebiliyorsun. Haram değil. Ne söylemeye çalışıyorum? İslamiyet'in hayatımıza yansıyan, yaşama dökülen kısmı tamamen Medine hayatında olmuş. Mekke hayatında ise tamamen dini hükümler, imani hükümler ön planda ve onlar üzerine ayetler inmiş. Demek ki Peygamberimizin Mekke döneminde çok evlenme gibi bir görevi yok. Orada ailevi, özel hayatla ilgili emirler, yasaklar yok. Bu emirler ve yasaklar, hükümler nerede gerçekleşiyor? Medine döneminde. Öyleyse Peygamber Efendimizin Mekke döneminde değil de Medine döneminde bu görev verilmesi, onun hakikaten vazifelendirilmesinin de bir göstergesidir. Mesela ben baktım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Hatice annemizle 25 yaşındayken evlenir. 25 yıl onunla beraber kalır tek hanım. 6 tane çocuğunun annesidir. 50 yaşlarındayken Peygamber Efendimiz, Hazreti Hatice annemiz ahirete irtihal eder, göçer. Birkaç yıl sonra Hazreti Sevde annemizle evlenir Peygamber. O da yine tek evliliktir. O da yaşlı. 55 yaşında bir hanımefendi. 55 yaşındadır Sevde annemiz. Sonra Medine hayatında, Medine'de Hazreti Ayşe annemizle evlenir, Ümmü Seleme annelerimizle vesaire. Şimdi dikkat ettim bir de, hepsi farklı farklı özelliklere sahip. Mesela kimisi orta yaşlı, kimisi yaşlı, kimisi kıskanç, kimisi çok araştırmacı, kimisi çok meraklı, kimisi fıkha düşkün, kimisi tasavvufa düşkün, kimisi böyle Cenab-ı Hakk'a zikre, tesbihe düşkün. Dikkat ettim, her annemizin ayrı bir meziyeti var. Sanki Cenab-ı Hak yeryüzündeki kadınların bir özetini ona nasip etmiş. Evet, böylece farklı meşrepte, farklı meslekte, farklı anlayışta ve farklı yaş kutuplarında olan o annelerimizi Cenab-ı Hak peygamberimize talebe yaparak peygamberimizin bütün İslami yönleri onlara öğretmesine vesile olmuştur. Böylece onlar da sahabelere, sahabi annelerimize yapmak suretiyle ümmeti Muhammed'e mal edilmiştir. Gelelim Hazreti Zeynep'in tezevvücüne. Önce konuyu bu açıkladı, özetle. Peki özel olarak Hazreti Zeynep validemizle evlenmesinin hikmetine gelince. 25. sözün 1. şulesinin 3. şuanın misallerinden olan مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Bu ayeti kerime o günün münafıklarının Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Zeynep'le evlenmesi üzerine yaptıkları bir iftiraya cevap olarak gelen bir ayettir. Biliyorsunuz bir Müslümanın evladının eşiyle boşansa bile evlenmesi haram. Yani bir insan evladının boşadığı eşini alamaz. O onun kızı gibidir artık. Ebediyen ona haramdır. Yani gelini, bir insanın öz gelini, öz kızı gibidir. Uygulama da, dinde, hükümde budur. Dolayısıyla o günün cahiliye Araplarında bir insan bir insana oğlum derse o öz oğlu gibi telakki edilir. Eğer birisine kızım derse öz kızı gibi telakki edilirdi. Cahiliye anlayış olarak. Oğlum dediği için öz oğul kabul edildiğinden onun hanımı da boşasa bile öz gelin olarak kabul ediliyor ve onunla evlenilmiyordu. İşte Peygamber Efendimiz oğlum dediği Hazreti Zeyd'in boşadığı hanımı Hazreti Zeynep'le evlendiği için münafıklar baksanıza kendisi sırf şehveti için haşa Hazreti Zeynep'in güzelliğinden dolayı geliniyle evlendi diyerek Peygamberimiz hakkında dedikodu yaptılar. Onun üzerine Allahu Teala bu ayeti gönderiyor. Muhammed sizin oğullarınızdan birisinin babası değildir. Hazreti Zeyd'in de babası değildir dolayısıyla. Çünkü o onun öz oğlu değildir. Oğlum demiştir. Azat ettiği azatlı Zeyd'dir. Köleyken azat etmiştir. Nedir peki? Velakin Rasulullah ve Hatemen Nebiyin. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Özeti şu. Bu ayeti kerime ile ilgili anlayacak çok farklı yönler olabilir diyor üstadımız. İki tanesini bizimle paylaşacak. İnsanların tabakatına göre bir tek ayet müteaddit vücuhlarla her bir tabakanın fehmine göre bir mana ifade ediyor. Bir tabakanın şu ayetten hisse-i fehmi şudur ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı veya oğlum hitabına mazhar olan Zeyd radıyallahu anh. Bir soru sorayım. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek sahabi kimdir? El cevap Hazreti Zeyd'dir. Çok insan şaşırıyor. Yani Ebu Bekir Efendi ismi geçmiyor. Hayır. Vasfı geçer. Sıfatları geçer. Özellikleri geçer. Ama ismi geçmez. Birçok sahabenin sıfatı geçer. Özelliği geçer. Ama tek sahabenin ismi geçer. O da Hazreti Zeyd. Neden? O Zeyd'in boşadığı kadını sana nikahladık diyor Allah. Hiç şüpheye mahal bırakmayacak. Herkesin anlayacağı anlamasını sağlayacak bir ifadeyle o Zeyd'in boşadığı kadını sana nikahladık diye Zeyd geçiyor. İşte diyor Peygamberimizin azatlı kölesi olan Zeyd'in Zeyd'e oğlum demiş. Bununla ilgili bir konuyu da sizinle paylaşmakta fayda mülahaza ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın görevi bir değil ki. Çok. Ve Cenab-ı Hak en ağır görevleri onun üzerinde uygulayarak gösteriyor. Mesela bir defa Peygamber Efendimizin Mekke döneminde Hazreti Hatice annemizin kendisine köle olarak verdiği Hazreti Zeyd'i azat etmesi. Azat ediyor. Azat. Kendisi elinden tutarak götürüp Kabe'nin yanında Mekkelilerin önünde siz diyor şahit olun ki bu benim oğlumdur diyor. Tescil ettiriyor. Herkes biliyor ki buna oğlum demiş Peygamberimiz. Hazreti Muhammed buna oğlum demiş. Evet. Sonra Medine'ye gelince Peygamberimiz Hazreti Zeyd köle azat edilmiş. Toplumda hani soy, ırk, işte falan sülaleden geliyor anlayışı. Diğer insanları hakir görme anlayışı söz konusu ya. Cenab-ı Hak bir defa toplumdaki bu yanlış anlayışı bozmak istiyor. Bunu da Allahu Teala Peygamberimizin eliyle uygulattırıyor. Peygamberimizin halasının kızı olan Hazreti Zeynep'e haber gönderiyor. Hazreti Zeyd'le evlenmesi konusunda birisi çok genç, güzel, belki de en soylu sülaleden geliyor. Birisi de kölelikten azat edilmiş, toplumda statüsü olmayan bir fakir ve yoksul birisi. Onunla bunun evlenmesi normal şartlarda imkansız bir şey. Ama Allah-u Teala bunu gerçekleştirecek. Peygamberimizin bu teklifine Hazreti Zeynep validemizle erkek kardeş olan sahabe efendimiz razı olmuyorlar. Bunun üzerine ayet-i kerime nazil oluyor. Allah ve Resulü bir şeyde hüküm verdiği zaman onun verdiği hükmü bir Müslümanın kendi iradesiyle reddetme hakkı yoktur. Kabul etmek zorundadır anlamında ayet nazil oluyor. Ve Zeynep validemiz madem Allah'ın hükmü budur, öyleyse razı oluyoruz diyor ve Hazreti Zeynep validemiz Hazreti Zeyd'le evleniyor. Önce bu gerçekleşiyor toplumda. Bir yıl kadar sürer sürmez Hazreti Zeyd manevi bir uyumsuzluk. Kaç defa Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah ben geçinemiyorum. Huzurum, saadetim yok, boşayacağım. Peygamberimiz Allah'ın emriyle Hazreti Zeyd'e eşine sahip çık, onu kendine ısındır, kendine alıştır, uyuşmaya çalış şeklinde tavsiyelerde bulunmasına rağmen Hazreti Zeyd radıyallahu anh rivayeti sahiha ile itirafına binaen kendisi itiraf etmiş ki ben bu Zeynep'e denk bir adam değilim. Zeynep çok yüksek bir fıtratta yaratılmış. Çok yüksek kabiliyette ve özelliklere sahip. Ben manevi olarak ona denk birisi değilim. İzzetli zevcesini kendine manen küfü bulmadığı için tatlik etmiş, boşamış. Yani Hazreti Zeynep başka yüksek bir ahlakta yaratılmış ve bir peygambere zevce olacak fıtratta olduğunu Zeyd ferasetle hissetmiş. Ve kendisini ona zevç olacak fıtratta kendine küfü bulmadığından manevi imtizaçsızlığa sebebiyet verdiği için manen bir uyumsuzluk, huzursuzluk söz konusu olduğundan tatlik etmiştir. Yani eşini boşamıştır. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam almış. Yani Peygamber Efendimizin Hazreti Zeynep validemizle evlenmesi, hani dedikodu yapıyorlar, haberi yokmuş, görmemişti. Halasının kızı. Evlenmelerini isteyen bizzat Peygamber Efendimiz, işin arka tarafında Allah'ın kaderi var. Allah'ın hükmü var arka planda. Allah toplumdaki bir yanlış anlayışı yıkacak. Nedir o? Yani soy ve sopundan dolayı değil, insanlar takvalarıyla üstün olurlar. Nesepleriyle değil, ahlaklarıyla üstün olurlar. Bunu Allah gerçekleştiriyor. Sonra yine toplumda yanlış algılanan bir yanlış geleneği yıkmak istiyor. Nedir o? Birisine oğlum dersen o senin öz oğlun değildir. Dolayısıyla onun eşi de gelinin değildir. Birisine şefkatinden, merhametinden, babalığından, babalık yapmandan dolayı, hani büyüklüğünden, yardımseverliğinden, şefkatinden dolayı kızım desen o senin öz kızın değildir. Bunu Allah toplumdaki o yanlış anlayışı yıkmak için peygamberimizin üzerinde uygulamak istiyor. Böyle çok köklü bir yanlış adeti yıkmak da ancak peygamberimizin üzerinde uygulamakla gerçekleşecek. Allah bunu biliyor ve hikmetiyle peygamberimiz üzerinde bunu uyguluyor. Ve Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, yani hakikaten peygamberimiz çok ağır imtihanlar geçirmiş. Eğer diyor, peygamberimiz bir ayeti gizlemek imkanı olsaydı, imkansız ya, gizleyemez. Bu ayeti gizlerdi buyurmuş. Öyle peygamberimizin ruhuna dokunmuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Ama zevveçnâkeha, o Zeyd'in boşadığı eşi sana nikahladık. Emir geldi, bitti. İşaretiyle o nikah bir akd-i semavi. Hazreti Zeynep validemiz daha sonraları diyecektir ki ya Resulallah, Allah beni senin diğer eşlerinden ayrı olarak üç konuda faziletlendirdi. Beni şereflendirdi. Bir, senin deden de benim dedem de aynı demiştir. İkisinin dedesi de Abdülmuttalip. İki, benim nikahım göklerde kıyıldı. Ha, diğer işlerin nikahları burada kıyıldı. Akd-i semavi. Semavi bir nikah söz konusu. Allah emrediyor doğrudan. Allah onu helal kılıyor ona. Onu ona Allah eş yapıyor. Üçüncüsü, diğer diyor eşlerine elçiler gitti ama diyor benim elçim, yani evlilikle ilgili diyor sana istemeye gelen şey diyor elçi Hazreti Cebrail'dir diyor. Evet. Dolayısıyla Allah hem bu annemizin bu fedakarlığını peygamberimize eş yapmakla mükafatlandırıyor. Hazreti Zeyd'le evlenmek öyle basit bir olay değil diyor. Onu gerçekleştirmekle mükafatlandırıyor. Hem de o yüksek ferasette olan, zekavette olan, anlayışta olan o annemizi peygamberimize eş yapmakla Cenab-ı Hak onun eliyle İslami hükümlerin anlaşılmasını ve aktarılmasını sağlıyor. Evet. Demek ki diyor bu akd-i semavi olduğuna delaletiyle harikulade ve örf ve muamelat-ı zahire fevkinde, hani toplumdaki anlayışlara uygun olarak yapılmamış. Hadi sen git falanı bana iste. O da razı olursa bana eş olsun. Öyle değil. Öyle adet, gelenek ve görenekler olmamış bu olay. Sırf kaderin hükmüyledir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hükmü kadere inkiyat göstermiştir. Boyun eğmiştir. Ve mecbur olmuştur. Evet. Nefis arzusuyla değildir. Şu kader hükmünün de ehemmiyetli bir hükmü şer'i ve mühim bir hikmeti âmmeyi ve şumullü bir maslahat-ı umumiyeyi tazamun eden لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ف۪ي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ. Yani müminlere bir zorluk olmasın diye. Hangi konuda? Oğlum diye çağırdıkları kişilerin boşadıkları eşlerini alma konusunda bir zorluk olmasın diye. Hani birisi oğlum derse toplumda, o öz oğlu telak ediliyordu ya, onun eşi de öz gelin gibi kabul edildiğinden o boşasa bile onunla evlenemiyordu. Hayır, sizin oğlum dediğiniz, kızım dediğiniz kişiler sadece büyüklükten, şefkatten dolayı söylemiş bir sözdür. O sizin öz oğlunuz ve öz kızınız değildir. Dolayısıyla size onların boşadığı eşler haram olmaz. Bu da anlaşılsın diye ayette geçiyor. Allahu Teala bu muameleyi emretmiş. Ayet-i kerimesinin işaretiyle büyüklerin küçüklere oğlum demeleri, zihar meseleleri gibi, yani karısına anam gibisin dese haram olduğu gibi değildir ki ahkam onunla değişsin. Hem büyüklerin raiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine pederane nazar ve hitaplar, yani sanki onlar ümmetlerine baba gibi bakarlar. Kendileri baba, diğerleri de evlatlarıymış gibi muamele ederler. Bak, evlatları demiyor. Pederane. Yani baba gibi. O da evlatları gibi muamele eder. Vazife-i risalet itibariledir. Peygamber olmak açısındandır yani. Şahsiyet-i insani itibariyle değildir ki onlardan zevci almak uygun düşmesin. O zaman olay böyle olsa hiçbir ümmetinden bir kadın alamaz o zaman, değil mi? Dolayısıyla ümmetinden kadın alması şahsiyet itibariyledir. İnsan olarak ümmetinden elbette bazı hanımlar elenebilir. Öyleyse sırf şefkatinden dolayı oğlum dediği birisi öz oğlu değildir ki onun boşadığı hanımla evlenmesi sakıncalı olsun. İkinci bir tabakanın hissi fehmi şudur ki bir büyük amir raiyetine pederane bir şefkat ile bakar. Eğer o amir zahir ve batını bir padişah ruhani olsa, merhameti pederin 100 defa şefkatinden ileri gittiği için raiyetinin efradı onun hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı ise zevç nazarını inkılap edemediğinden ve kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden efkar-ı âmmede peygamberin müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için, hani ya bizim babamız gibi nasıl biz bunun kızlarını alalım? Peygamberimizin kızları olmuş. Değil mi? Hazreti Osman Efendimiz mesela o kızların ikisiyle de evlenmiş. Önce biriyle evlenmiş. Sonra o vefat edince peygamberim diğer kızını vermiş. Demiş ya Osman, o da vefat eder. Demiş ya Osman, bir kızım daha olsa da onu da verirdim demiş Hazreti Osman'a. Şimdi peygamberimiz baba gibi Ümmeti Muhammed'e böyle muamele edince o zaman onun kızını almak da sakıncalı olmalı. İşte gerek onun kızını almak, gerekse ümmetten bazı kızlarla peygamberimizin hanımlara peygamber evlenmesi gibi konularda bir yanlış anlaşılma olmasın diye Allah buyuruyor ki peygamber sizin adamlarınızdan birinizin babası değil diyerek bu yanlış anlayışı düzeltiyor. İkinci bir mana yani. Sadece Hazreti Zeyd ile ilgili değil yani ümmetle ilgili bir konu. Çok farklı bir hakikaten incelik. Peygamberin müminlerin kızların alması şu sırra uygun gelmediği için Kur'an o vehmi def maksadıyla der. Peygamber rahmeti ilahiye hesabıyla size şefkat eder. Allah Allah. Üstad Hazretlerinin istikametle ilgili bir ifadesi var. Sırat-ı müstakimi anlatırken der ki insanda bulunan şehevi duyguların ifratı vardır, tefriti vardır. Ya Allah bize bunu kemalle nasip etsin. Hakikaten insanın tüyleri diken diken olmalı. Ruhu titremeli, içleri böyle kıpır kıpır olmalı bu olayları anlayabilmek için. Anlayabilirsek de uygulamak için inşallah. Şimdi üstadımız diyor ki şehevi duyguların istikameti iffettir diyor. İfratı helal haram demeden herkese şehvet duyar. Bu haram. Helaline de şehveti olmaz. Bu da haram. Yani bir adam eşiyle eğer ilgilenmezse, eşin ihtiyaçlarını görmezse kul hakkına girmiş olur. Ben ailemi terk ettim artık ailemle ilgileneyim mi? Diyemez yani. Hakkı yok buna. Demek ki ifrat da tefrit de olmaz. Ne helal haram demeyip her şeye saldırmak ne de helalinden bile vazgeçmek. Bu doğru değil. Ya helaline şehveti var, harama yok. Bunun kemali, zirvesi Peygamberimiz lazım. Peygamberimizin eşlerinden başka bütün kadınlara bakışı pederane. Şefkat, acıma, kızı gibi bakıyor. Allah bize nasip etsin bunu. Ya geçen seneydi bir gençlerle bir sohbet yapmıştık. Orada aklıma geldi. Ya dedim şimdi siz dedim içinizden birisi yolda giden böyle hani biraz da açık saçık olan bir kadına şehvetle bakarken şöyle düşünse. Ya bu diğer yüzündeki bütün kadınlar benim babamla anamın kızları. Nasıl yani? Yani babamız Hazreti Adem, annemiz de Hazreti Havva validemiz. Yeryüzündeki bütün erkekler anamla babamın oğulları, yeryüzündeki bütün kızlar da anamla babamın kızları. Ve bir insan kız kardeşine helal olmadığı sürece tabiri caizse şehvetle bakabilir mi? Niye bakıyorsun? İşte bu zirveye çıkmanın bir yolu şefkatle bakmaktır. O zaman onun işlediği günah sana acı verir. Üzülürsün, yazık yanacak. Yazık kız kardeşim elimden gidiyor, kaçıyor. Bırakın ona şehvetle bakmayı. Belki de onun yaptığı hareketlerden rahatsız olmak, acımak ve eğer elinden bir şey gelirse yardımcı olmak gibi bir duyguya girersin. Onun için Peygamber Efendimizin ümmeti Muhammed'in hanımlara bakışı şefkat itibariyledir. Acıma itibariyledir. Bir babanın kızlarına bakması gibi. İşte bu noktayı nazardan o zaman ümmeti Muhammed'in kızlarına nasıl evlenir gibi bir yanlışlık anlaşılma olmasın diye. Demek ki onlara bakışı hangi yöndenmiş? Peygamber rahmeti ilahiye hesabıyla Rahim isminin, Rahman isminin tecellisi itibariyle onlara bakıyor. Evet, şehavani ve nefsani duyguların hiçbiri yok orada. Rahmet ve şefkat itibariyle. Öyledir diyor. Size şefkat eder, pederane muamele eder ve risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Cenab-ı Hak bize de bunu nasip etsin. Bu işte Peygamberimizin en büyük sünnetlerinden birisine uymaktır. Peygamberimiz sünnet deyip geçiyoruz ya. Bu farz anlamında bir sünnet değil mi? Burana. Cenab-ı Hak. Onun için mümin kardeşlerim, bir erkeğin bir bayana örtülü de olsa, açık da olsa şehvetle bakması haram. Fakat şahsiyet-i insaniye itibariyle pederiniz değildir ki biz yani ondan doğmadık, değil mi? onun sulbünden gelmedik. Onun evladı değilsiniz ki sizden zevce alması münasip düşmesin. Ve sizlere oğlum dese ahkam-ı şeriat itibariyle siz onun evladı olamazsınız. Öyleyse bu büyüklükten, şefkatten ve merhametten kaynaklanan bir ifadedir. Şu halde ümmeti Muhammed'in peygamberidir. Biz de inşallah insanlara bu nazarla, bu duygularla bakmaya çalışalım inşallah. El-Baki huvel-Baki Said Nursi Rahmetullahi Aleyh. El-Fatiha.